Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Mübarek Ramazan Bayramı'nın güzel bir cuma gününde birlikteyiz ama biz programı tabii çarşambadan çektik. Arife çarşambaya denk gelince...
Şu anda bize... çikolata yiyoruz.
Evet, ama bir yerlerde öyle bir başlıkla bekliyor olabiliriz yani. Dedik ki çarşambadan çekelim, selamlarımızı
böyle mahrum etmeyelim falan.
Mahrum bırakmayalım. Cuma günü yayınlayacağız programı, o yüzden... Ya şöyle güzel haberler çıktı, siz niye bunları yayınlamadınız filan demeyin. Çarşambadan sonrası bizim için bu programda ne
yazık olmuş. Böyle durumlarda da hep işte önceden çektiğinde bir sonraki gün kesin çok önemli bir haber
bir şey, çıkar. Önemli, evet. Bir şey oluyor ama şimdi mesela teknoloji tarafında önemli bir şey olacak. Ne olacak? Biliyorsunuz Optimus G2 LG tarafına tanıtılıyor. Bugün canlı yayında LG tüm dünyaya telefonu duyuracak. Ama Erdi Amerika'da ve zaten telefon hakkında neredeyse resminden videosuna kadar her şey yayınlanmış durumda. Biz de bu ikisi bir bölümünde yer vereceğiz bunlara. O yüzden hani çok da fazla böyle geri kalacağımı düşünmüyorum ben teknoloji tarafında en azından. Sizin tarafta bilmiyorum.
Yani büyük bir sürpriz olsa da zaten önümüzdeki hafta konuşmaya devam edeceğiz.
Önümüzdeki hafta bir hafta gecikmeyle bunu konuşuyor olacağız.
Bu zaten Gamescom fuarı falan olacak. Büyük şeyler, haberler orada olacak.
Gelmeye başlayacak.
Zaten Gamescom'dan bunları direkt olarak ileteceksiniz izleyenlerimize. Ben hemen teknoloji tarafında oyuncularla ilgili bir haberle başlayayım. Asus'un oyuncu bilgisayarlarını biliyorsunuz oldukça güçlü oyuncu bilgisayarlarla firma sektörde yer edinmeye çalışıyor. Gayet de başarılı cihazları var. Kasa özelleştirmesi oyuncu bilgisayarlarına çok önemli. Asus'un Titan serisine baktığımızda da oldukça güzel bir kasaya sahipler. Şimdi firma G70 modelini duyurdu. Titan G70 yenilenmiş donanımlarıyla beraber oyun severlerin gönlünü çalmaya geliyor. Çünkü genel olarak donanımına baktığımızda 4770K işlemciyle donatılmış GTX 780 ekran kartı var. 32 GB'a kadar bellek seçeneğiyle geliyor. Tabii ki disk konusunda herhangi bir sıkıntı kalmamış. SSD deseniz yine üzerinde yer alıyor. Ama Titan serisini özel yapan ederseniz doğal olarak içindeki her şeyin Asus bileşenlerinden oluşması ve ROG serisinde yer alan bir sistem olması. Aynı zamanda kasasının da hani böyle bir tuşuna bastığınızda fanlarını falan açılan böyle değişik
canlı
bir tasarıma sahip olması doğal olarak kullanıcıları cezbediyor. Umarız ki fiyat da uygun olur. Ülkemize de yakın bir zamanda gelir ve oyunseverlerle buluşur.
Yani özelliklerine baktığımızda ve tasarımına baktığımızda böyle aldığınız zaman hani şu anda deseniz ki bir kasa toplasanız nasıl özelliklere sahip olmasını isterseniz hani hemen hemen aynı parçaları toplayacak olan çok oyuncu vardır. Bu da bir oyuncu bilgisayar olarak düşündüğümüzde bence çok güzel özelliklere sahip. Muhtemelen aldığınız zaman da böyle bir dönem götürecektir sizi diye düşünüyorum.
Bana daha çok bu turbo tuşuna bastığınız zaman yanlardan fanların açılması,
alevler,
üstün evini boşacakmışız gibi hissediyorum. Bir de bu Qi denilen özellik sayesinde kablosuz şarj etme telefonları özelliğine sahip. Yani ufak bir detay ama benim hoşuma gitti bu detayda. Görsel olarak da çok başarılı. Tabii fiyat da burada çok önemli. Belki bir kullanıcı aynı fiyatta veya daha düşük bütçeyle aynı performansı sağlayan bir donanım oluşturabilir diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Beklemek lazım, görmek lazım.
Tabii bu sistem doğal olarak Asus mühendisleri tarafından hani bir araya getirilmiş bileşenlerden oluşuyor. Ve mühendisler falan bir araya getirince de bunun bir parasını istiyorlar arkadaşlar. Sizin için bu sistemi bir araya getirdik. Doğal olarak kendileri toplayacakları sistemden biraz daha fazla para uyuyorlar bu hazır sistemlere. Ama unutmamak gerekli ki parası olan da çok insan var uğraşmak istemeyen. Aynı zamanda bilgisi olmayan da çok insan var. Bu yüzden hazır sistemlerin gelişmiş olmaları oldukça önemli bu piyasada. Mevcut ve büyüyerek de aslında gelişimine devam ediyor. Çünkü Türkiye'de oyuncu pazarına baktığımızda zamanında firmalar birkaç tane böyle PC satarken oyuncu bilgisayarı bugün artık binlere ulaşan rakamlardan bahsediyorlar. 10 bin liralık PC'lerde millet sıraya girmiş durumda. İkişer, üçer tane alanlar var. Hani bunları hep sektörden duyuyoruz.
Alımı kolaylaşmaya başladı yani oyuncu bilgisayarlarına.
İnsanlar artık tercih etmeye başladılar. Bu yüzden iyi modeller olsun ki insanlar mağdur olmasınlar diyoruz. Şimdi oyuncu bilgisayarı dedik, oyuncu aksesuarları da çok önemli. Thermaltek TT Sports isminde biliyorsunuz uzun bir zamandır aslında oyuncu aksesuarları üretmekte. Eldiveninden kulaklığına, klavyesine, faresine kadar TT Sports'ta olmayan ürün yok. Şimdi yeni bir mekanik klavye duyurmuş durumdalar. Poseidon ismini taşıyor. Poseidon'un aslında nereden geldiğine bakarsak Yunan mitolojisinde atların, depremlerin ve suyun tanrısı olarak geçer Poseidon. Zaten klavyede de tuşların arkasındaki o mavi aydınlatma herhalde hani oraya den vurmuşlar biraz. Su gibi diye düşünmüşler. Mekanik bir klavye Ve mekanik klavyeler, her mekanik klavyede olduğu gibi Cherry MX tuş takımını kullanıyor. Cherry MX Red tuş takımını kullanan klavye 50 milyon kere tıklamaya kadar garantide sunuyor. Oldukça yüksek bir rakam.
Bayağı götürür yani.
Ve FN tuşları var, yani fonksiyon tuşları var. Üzerinde multimedya tuşları yok atanmış ama FN tuşları sayesinde işte multimedya seçeneklerine de kısa yoldan da erişebiliyorsunuz. F tuşları altına gizlenmiş bunlar. Ve aynı zamanda Windows tuşunu iptal etmek için de ek bir tuş konumlandırılmış klavyeye. Böylece Windows tuşunu kapatarak oyunlardayken yanlışlıkla basıp Windows'u dönmemizin de önüne geçilmiş.
Yani o iyi olmuş. Bazen böyle oluyor oyundayken işte, hani sonuçta tam komplike kullanıyorsun. Artık gerçi hep Joypad falan da kullanmaya başladık bazı oyunlarda ama en azından strateji oyunları için klavyeler çok önemli. Ve o Windows tuşunun kaldırılması bence klavyenin en önemli özelliklerinden birisi
zaten
olmuş.
Zaten niye koydular anlamıyorum. O tuşu gerçekten çok büyük sıkıntı yaratıyor. Özellikle aksiyon gerektiren yerler.
Ya bir de aynen hiç kullanan var mı bilmiyorum. Ben böyle bir düşündüğüm zaman son zamanlarda değil, böyle bir iki yıldır falan hiç kullanmamışımdır herhalde.
Ben de Windows 8 ile beraber kullanmaya başladım. Onun haricinde hiç kullandığım bir tuş değildi gerçekten.
Ya zaten mekanik klavyelerdeki herhalde en büyük problem çıkarttıkları o kimi zaman bazı insanların kafasını
etkileyen ses,
olayı. Bir de acaba bu Türkçe destekli olacak mı klavye? Çünkü bu tarz klavyeler, benim bildiğim mekanik klavyeler,
evet,
çok az.
Evet, genelde sıkıntı yaşanıyor Türkçe harflerde. Yani koymuyorlar. Bakalım, Temeltek sonuçta yerelleştirmeye önem veren bir firma. Ama ilk klavyelerinde biliyorsunuz yine Türkçe harfler yoktu. Belki yavaş yavaş Türkiye'deki satıştan arttırırlarsa Türkiye'ye daha fazla önem verirler. Çünkü Türkiye'yi zaten bilen ve tanıyan bir firma yani. Buradaki ürünlerine çok fazla önem veriyorlar. Türkiye'de ürün satmaya da önem veriyorlar. Büyük ihtimalle bence yerelleştirme yoluna da gideceklerdir.
Biraz da bana tasarım olarak da çok sade geldi. Bilmiyorum,
evet, sade.
Biraz
çok diz.
Biraz daha böyle oyuncular genelde böyle uçuk kaçık tasarımları hoşlanırlar ama bilmiyorum, bana biraz sade geldi.
Yani sade, o zaman ne diyeyim? Sade klavyeden hoşlananlar için iyi bir klavye deyip bağlayalım arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi yine bir Assassin's Creed videosuyla birlikte programı açıyoruz. Ubisoft her hafta böyle artık oyunun videolarını yayınlamaya başladı. Çıkışları yaklaştıkça muhtemelen tüm oyunu göreceğiz diye düşünüyorum. Bu haftaki yayınlanan videoda ise su altı bölümlerine gösterilmiş. Ya açıkçası ilk başta tanıtım videolarında su efektleri zaten müthiş gözüküyor ama su kısmına baktığımızda gerçekten ilgi çekici geliyordu. Ama bu videoda benim birazcık beklentim düştü. Çünkü karakterimiz bildiğin 50-60 metreye böyle tüpsüz dalış yapmış. Aşağıda geziniyor falan böyle. Yani 4-5
balık
dakika.
Balık adam modu olmuş.
Yani şey, Su Dünyası diye Kevin Costner'ın bir filmi vardı. Hani suyun altında böyle iniyordu şehre falan. Bildiğin suyun altında bayağı uzun bir mesafe gidiyor. İşte hazineleri falan açıyor. Bunun dışında köpek balığı avlama gibi bazı dinamikler de eklenmiş ki bilmiyorum. Bu dinamikler benim çok fazla hoşuma gitmedi yani. Ekstra olarak yeni bir özellik olarak üzerinde durulmuş. Ama hani oyunun böyle ön plana çıkartacak bir özellik gibi durmuyor. Hani tabii ki korsan çağı olunca suların üzerine birazcık fazla gitmişler işte. Gemi savaşları olsun, böyle mağaralar olsun. O kısımlar güzel. Mesela giriyorsun mağaraya, mağaranın içerisinde gölet var. İşte oradan dalıp belki başka bir yerden çıksan su altı dinamikleri güzel olurdu. Ama bunda hani sanki tüple dalış yaparmış gibi böyle 5-10 dakika suyun altında durma gibi dinamikler olacaksa bilmiyorum. Benim çok fazla hoşuma
yani şey,
gitmedi.
Yani aslında şey var. Tabii süre ne kadar hani karakter geçirebilir bilmiyoruz ama tüpsüz dalış diye de bir şey var aslında.
Evet var, uzun süre gidebiliyor.
Nefesini çok uzun süre tutabilen insanlar var. Belki de hani o suikastçımızın bir özelliğidir, o konuda bir şey diyemeyeceğim. Ama yani hala Assassin's Creed oyunu gibi de durmuyor çok.
Ya o elbiselerle dalış şey biraz zaten yani. Garip duruyor yani.
Gene şey çıkarmış var, ya bir tumanla falan kalıyor.
Vücut falan böyle. Bir de belki çok yüksek arazide büyüdüğü
için. Ya bir de suyun altında mesela bir sahne var. Suyun altında gidiyor. Hani yukarıda köpek balığı falan geliyor falan. Geri dönüyor falan böyle. Sonra işte su üstünde gösteriyor. Kayıkla birlikte köpek balığı avlıyorsunuz falan. Hani bazı abes noktalar var. Hani bunu iyi bir şekilde dengelemek lazım.
Ya zaten oyun daha çok su altta geçecek bir oyun değil. Arada öyle de maceralar koymuşlar ki herhalde insanların ilgisini
çeksin. İşte bunu şey olarak koysalardı, hani bir mağaraya girdiğinizde çoğu oyunda bu dinamiği görürüz. İşte bir gölet olur. O gölden girersiniz. Farklı bir uçtan çıkarsınız böyle. Ama hani direkt olarak okyanusun dibinde böyle hazine avlama, hazine keşfetme olayı bilmiyorum. Bana biraz abes geliyor.
Bir de şeyi de hatırlatalım. Harita büyüklüğü 1-1,5 saat diyorlar. Bir uçtan bir uca gitmesi. Çok büyük bir haritası var ama tabii bu haritanın içi ne kadar dolgun onu da düşünmek lazım. Skyrim de mesela çok geniş ama kimi zaman bol bol.
Ya zaten 3'te 2'si falan bir su olacak zaten. Onun için su efektlerine falan inanılmaz derecede özen vermişler. Ben çok beğeniyorum. Su kısmı gerçekten de çok iyi gözüküyor. Özellikle gemi savaşlarında. Bakalım, hikayesi de 15-20 saat sürecek diyorlar. Tabii ki etrafı keşfetme ekstralarla birlikte bu saat uzayacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer haberimize geçtiğimizde ise arkadaşlar, Game Informer özel bir video ve önümüzdeki ayın kapak resmiyle birlikte Dragon Age 3'e bayağı bir yer verecek. Bu haberle birlikte kısa bir videosu da yayınlandı oyunun. Tabii ki pre-alpha sürümünden alınan bu videoda gördüğümüz kadarıyla oyunun dövüş dinamikleri Dragon Age 2'ye benziyor. Ben Dragon Age 2'yi çok fazla beğenmemiştim. Hani bir RPG oyunu olarak güzel bir yapıya sahipti. Ama ilk oyunla kıyasladığımızda gerçekten de çok sığ ve mekan açısından da çok, hani nasıl diyelim, böyle iyi olmayan. İlk oyunla kıyasladığın zaman çok fazla geri planda kalıyordu. Birazcık daha popüler kültüre hitap eden bir yapımdı. İlk oyun ise has RPG'li severlere hitap ediyordu. Şimdi üçüncü oyunun pre-alpha görüntülerine baktığımızda gene hack and slash tarzı bir dövüş sistemi görüyoruz ki bunun dışında ata binme gibi özellikler eklenmiş. Mesela dövüş kısmının olduğu mekanı gördüğümüzde çok dar bir kısım gözüküyor ama ata binme kısmında bildiğin Witcher dünyası gibi oldukça geniş bir dünya gözüküyor. Hani en azından Witcher tarzı bir oyunla karşılaşacaksak ben Dragon Age 3'ten oldukça umutlu olduğumu söyleyebilirim. Fakat ikinci oyunun izinden giderlerse muhtemelen gene büyük bir hayal kırıklığı da bizi bekliyor olabilir. Bu durumu güzel bir şekilde dengelerlerse iyi bir RPG oyunuyla karşılaşacağız gibi gözüküyor.
RPG oyunlarında zaten son dönemde bir yükseliş var. Ya birbirlerini kopyalamaları yeter herhalde. Evet. Bir önceki neyi yapmış ben de onu kullanayım deseler. Aynen devam edecekler ki başarılı bir seri zaten.
Sırf Witcher'ı kopyalamaları ya
işte şimdi hani yani. Witcher'dan o dinamikleri Witcher'dan alsalar ve hikaye örgüsünü falan da birinci oyundan alsalar çok güzel olur. Ama ikinci oyun tarzında gideceklerse hani çok başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Merakla bekliyoruz evet, Gamescom'da.
Evet, bakalım. Ya ben kötü oyunlar artık çıkacağını çok kolay kolay sanmıyorum. Çünkü bu iş sektördeki para, kazandıkları para gitgide artıyor. Ve iyi yapımlar arttıkça da kopyalayabilecekleri içerik, esinleyebilecekleri içerik de artıyor. Artık kötü oyunlarla dikkat ederseniz son dönemde artık çok da fazla karşılaşmıyoruz. Tamam keyifsiz oyunlar çıkıyor ama aldıkları puanlar hep 70'in üstünde artık.
Bu gerçi bu son dönemde iki tane çıktı ya şey. Yani, Right to Hell'le.
Şöyle bir şey, Activision'ın film haklarını alıp da oyuna çevirdiği oyunları saymıyorum.
Evet, onlar film oyunlarını saymayalım. Onları saymıyorum. Evet. Bambaşka oyunlar onlar. Onlar zaten isimden para kazanmaya odaklı. Milyon da yine satıyorlar gerçi. İyi evet, para kazanıyorlar. Öyle bir
para kazanıyorlar.
Olayları var. Şimdi teknoloji tarafına dedik ki başlangıçta ikisi birin başlangıcında LG Optimus G2 hani bu hafta en çok konuşulacak olaylardan bir tanesi olacak. Biz şimdi çarşamba günündeyiz. Olarak siz bunu cuma günü izliyorsunuz ama çarşamba günü tabii ki canlı yayın var. Umarız saat 6'ya denk geliyor. Hani birçok insan da Arife günü olduğunu düşündüğümüzde öğleden sonra çalışmayacak. Umarız izleme şansını yakalarlar. İzleyemezseniz de zaten erdi çok geniş bir değerlendirmeyle büyük ihtimalle telefonun videosunu donanım haberden yayınlamış olacak. LG Optimus G2 neden önemli? Şimdi LG Optimus G'ye baktığımızda aslında ulusal pazarda çok da büyük bir başarı yakalayamadı. Çünkü telefon kolay kolay hani Kore dışına çıkamadı. Çok fazla bekledi ülkemizde de. Çok iyi özelliklere sahipti ama Kore dışındaki versiyonu Nexus oldu. Yani aslında LG Nexus 4'e baktığımızda direkt olarak Optimus G'yi baz aldığını gördük. Bu yüzden kullanıcılarda Nexus 5 beklentisi arttıkça yeni Nexus'un da yine LG tarafından yapılacağı kesinleştikten sonra Optimus G2 beklentisi çoğaldı. Çünkü Optimus G2'nin donanımını herkes merak ediyordu. Bu telefon büyük ihtimalle yeni Nexus olacak söylentileri başlamıştı. Biz bunu teyit ettik sayılır. Gerçekten de LG Optimus G2 yeni Nexus telefon olacak. Yeni Nexus telefon LG Optimus G2 üstünde modellenecek. Yani LG Optimus G2'ye baktığımızda Snapdragon 800 platformunu kullandığını görüyoruz. 2.3 GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip 4 çekirdekli. Yeni Nexus 5 de Snapdragon 800 ile beraber gelecek. 2 GB belleğe sahip. 3 GB olması bekleniyordu ama telefonun resmileşen bellek miktarı 2 GB. Yeni Nexus 5 de 2 GB belleğe sahip olabilir. Optimus G2'yi özel yapan şey 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olması. Neden özel yapıyor? Çünkü 5.2 inç ekran şu ana kadar gördüğümüz bir ekran boyutu değil. 5 inç gördük, 5.5 inç gördük, 6 inç gördük, 6.1, 7 derken 5.2 atlanmıştı. Aslında 5.2 tam 5.5'la 5 arasında yer alan, büyük ekran isteyen ama taşınabilirliği arayan kullanıcılara hitap eden bir ekran boyutu
olacak. Bence güzel bir seçim olacakmış gibi duruyor.
Evet, oldukça güzel görünüyor. Zaten genel olarak telefonun tasarımına baktığımızda da çok ince çerçeveleriyle beraber elde mükemmel duruyor telefon ve telefonda tasarımsal olarak bir farklılık da var. Bu ince gövdeye sağ sola tuş konumlandırılmamış, güç butonu, ses açıp kapatma butonları hemen arka tarafa kameranın altına konumlandırılmışlar. Evet. Bu da çok enteresan olmuş çünkü 5 inçlik bir telefonda gerçekten arka tarafa erişmek çok daha kolay olacaktır. Hani işaret parmağınızla hızlı bir şekilde bu butonları hükmedebileceksiniz. 13 megapiksellik bir kamerayla donatılmış. Son dönemde çıkan telefonlara baktığımızda kamera konusunda hepsi başarılı. Optimus G2'nin de başarılı bir telefon olacağını bekliyoruz. Hani 2520 mAh'lık bataryası burada biraz şüphe uyandırıyor ama Snapdragon 800'ün güç yönetiminde daha da başarılı olduğu söylenmekte. O da yine bir günü çok daha rahat çıkartmasını
standardı yakalayacaktır her türlü yani.
Umarız sağlar çünkü Full HD bir telefon sonuçta. Bu yüzden 3200 mAh, 3000 mAh bir batarya bekliyor kullanıcılar. Ben de açıkçası şu an hani tam kesinleşmiş bir sonuçta değil bu. 2520 mAh'lık batarya. Umarız daha büyük bir bataryayla gelir. Bir günün üstüne çıkması lazım artık akıllı telefonların. Yani bu benim görüşüm.
Ya peki donanımsal açıdan gayet başarılı bir cihaz gibi duruyor ama yazılımsal açıdan baktığımızda daha önce senin programlarda bahsetmiş olduğun detaylardan düşünülerek söylüyorum bunu. Yani bu Android güncellemelerinin geç gelmesi ya da bu tarz olaylar LG'de de karşımıza çıkar
şimdi
mı?
Şimdi LG politikasında aslında bundan önceki telefonlarına çok büyük sıkıntı yaşattı. Hala daha kullanıcılar LG tarafında bu sıkıntıları yaşayabiliyorlar ama politikasını açıklamıştı. Firma dedi ki artık biz yazılıma daha fazla önem vereceğiz ve yazılım güncellemeleri telefonlara ardı ardına vermeye başladı. Şimdi G2 eğer yeni Nexus 5 olursa yazılım güncellemesi konusunda bir sıkıntısı kalmaz. Ama burada kullanıcının aklına şu gelecek, telefon Android 4.2.2 olarak geliyor. 4.3 güncellemesini daha sonra alacağı açıklandı. Hani niye yeni telefon 4.3 gelmiyor? Belki de Google orada diğer üreticileri ürkütmek istemiyordur. Hani yeni Nexus olacak
kendine
zaten falan değil.
Falan
çünkü Motorola X'e baktığımızda, Moto X'e baktığımızda o da 4.2.2 geldi. Halbuki Google'ın firması. Anladığım kadarıyla diğer üreticiler de çok fazla böyle şey yapmak
strateji
istemiyor.
Strateji gibi bir şey yani.
Zaten önceden güncellemeyi ona veriyorsun, bize niye vermiyorsun diye böyle bir söylem çıkmasını istemiyor herhalde. Bakalım hani sonuçta gösterecek ama LG politikasını açıkladı. Bundan sonra dedi yazılım güncellemelerine daha fazla önem vereceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Kaldı ki G2 eğer hızlı bir ROM'la çıkarsa 4.2.2 olsun ama hızlı olsun mesela. Yine alıp kullanılabilecek bir telefon. Hani güncelleme varsın geç gelsin. Çok da önemli değil bence o tarafı.
Evet.
Bir diğer haberde akıllı saatlerle ilgili biliyorsunuz artık her hafta alıştı izleyenlerimiz bir akıllı saat haberi yapıyoruz. Ama bu sefer Samsung'dan geliyor. Samsung'un IFA fuarında, IFA 2013'teki biz de oraya donanım haber olarak katılma şansı bulacağız. Bütün gelişmeleri oradan aktaracağız. Yeni bir akıllı saat tanıtacağı konuşuluyor. Gear ismi verilen akıllı saatin en büyük özelliklerinden bir tanesi ise, hani Android'i falan geçiyorum zaten, o işlemcisini falan şu an için tam belirlenmemiş durumda ama Android işletim sistemli bir akıllı saat geleceği biliniyor. Esnek bir ekrana sahip olacağı ve kavisli yapısıyla kolda değişik bir tarz oluşturacağı konuşuluyor. Böyle bir şey kullanılırsa Samsung gerçekten sektörde yine fark yaratmış olur. Bir de AMOLED ekran kullanacağı zaten bence kesinleşmiş konulardan bir tanesi. AMOLED ekranında özellikle ekran kapalıyken saat gösterme gibi konularda ekstra güç tasarrufu sağladığı düşünüldüğünde en azından kolumuzdaki akıllı saat kavisli yapısıyla enteresan dururken saati de sürekli gösterebilecek. Baktığımızda saati göreceğiz.
Ya zaten akıllı saatlerin herhalde en büyük problemi şöyle yaptığınızda saati göremiyorsunuz. Yani nasıl akıllı saat derler ya.
Tabii güç tasarrufu için ekranı kapatıyor evet. Çoğu ve siz
hani düğmeye basmanız lazım. Ve şey yapabiliyorsun hani onu tabii ki sürekli olarak açık tutma opsiyonu sunmuşlar ama bu sefer de pil sıkıntısı ortaya çıkıyor. Çünkü şu anki standart hani satılan akıllı saatlere baktığımızda bir gün anca yetiyor şarjı. O zaman da şarj problemi ortaya çıkıyor. Umarım Samsung böyle güzel bir şeyle birlikte standartının yükselmesi lazım akıllı saatlerin kullanılabilir olması için. Henüz bana bilmiyorum. Teknolojisi erken geliyor.
Evet, bakalım pil süresini ne yapacak mesela en büyük konudan. Bir tane sonra kavisli ekranı falan evet. Geçtim. Ama kavisli ekran olup yine bir gün giderse pili yine yani, kullanıcılar böyle şüpheli yaklaşabilirler.
Şimdi pil süresi, saate bakma olayı ve dokunmatik en önemli böyle üzerinde durulması gereken etkenler yani, gibi duruyor.
Ama esnek ekran da mesela düşünüldüğü zaman hani bu bahsettiğimiz detayları aşarlarsa hem bilek hareketlerinde hem görsel açıdan çok şık olur.
Evet şık yani. Olur. Gerçekten merak ediyorum hani nasıl bir tasarım çıkacak. Şu anda sadece böyle eskiz çizimleri mevcut. Hani onay alabilmek için. Bakalım.
Evet merakla bekliyoruz. Burada ufak bir sessizlik oldu. Hemen oyun tarafına geçiyoruz arkadaşlar.
Ben geçeyim istersen.
Evet Talha ile birlikte.
Evet bölüm sonu canavarı takipçilerinin de çok sıkı bir şekilde bir dönem takip ettikleri Days serisinden yola çıkarak yeni Days'in oynanış videosu.
Büyük maceranız.
Büyük macera. 10 bölümden oluşan. Arkadaşlar Days'in biliyorsunuz meşhur olduktan sonra hemen yapımcıları standalone versiyon yani tek başına oynanabilecek bir oyun haline getirdiler. Getirmeye çalışıyorlar şu anda Days'i. Days'in standalone sürümünden 17 dakikalık bir video yayınlandı. Bu 17 dakikalık videonun ilk 8 dakikası oynanış elementleri üzerine. Aslında baktığımız zaman daha önceki görmüş olduğumuz detayları görüyoruz. İşte yenilenen arayüzü var. İşte bazı yeni animasyonlar eklenmişler ki burada bence en çok dikkat edilmesi gereken detaylardan bir tanesi. Days'de normalde koştuğunuz zaman zombinin sizi yakalama ihtimali yoktu. Ama artık bayağı bildiğiniz Afrika derek hurbası gibi üstünüze atlayabiliyorlar. Ve sizi yere düşüyorlar. Siz tekrar ayağa kalkmanız gerekiyor. Bu tarz animasyonlar eklemişler.
War Z filmini izleyip herhalde ondan sonra böyle bir şey eklemişler.
Bence olması gerekiyordu. Çünkü koştuğunuz zaman o stresi biraz üzerinizden atıyordunuz. Yani nasıl olsa yakalayamayacak diye. Gerçi onların sürekli bir sesi var arkadan sizi böyle irite eden
tırstıran.
Ama tırstıran. Şimdi zıplama olayı da olduğu zaman bayağı bir şey hale gelmiş. Ürkütücü hale gelmiş. Daha etkileyici olmuş. Tabii animasyonlar üzerinde epey çalışılması gerektiğini görüyoruz. Ki hala şu anda yapım aşamasında olan oyun pre-alpha. Yani alfaya bile geçebilmiş değil. Normalde yani, yazın çıkacaktı da biz de...
Onu diyecektim. Evet, hani yazın çıkacak diyorlardı. Fakat hala baktığımızda tabii ki DayZ'ye göre standalone versiyon çok daha başarılı duruyor işte menüleriyle olsun. Ki evet. Menü kısmı çok sıkıntılıydı arayüz senin çok de bildiğin önemliydi. Gibi. Ama hala oyunda böyle bir ketumluk var yani bir animasyonlarda olsun, ilerleyişte olsun.
Bir oyunun pre-alfası neyse, gösterilen neyse büyük ihtimalle çıktığında evet. Da aynı animasyon aynı kütüklükte oluyor. Ben şeyi görmedim işte pre-alfası böyle deyip çıkan oyunun bambaşka bir oyun olduğunu falan ya, çok az vardır.
DayZ'de hani sen daha çok oynadın. DayZ'de şöyle bir güzellik var. Hani oyunun gerçekten de o sert yapısı sizin hoşunuza gidiyor. Hani çok fazla böyle eksikliklerini görmüyorsunuz.
Askeri simülasyon
sadece evet
için.
Şey çok sıkıcıydı. Arayüz ve bazı animasyonlar sıkıcıydı. Tabii ki arayüzü değiştirecekler standalone versiyonunda.
Bayağı bir değiştirmişler.
Hatırlıyorum hatta. Ben tahalar bir silah değiştirene kadar işte akla kayıyla seçiyorlardı oyunda. Bilmiyorum yani beklentimiz
yani DayZ'in standalone sürümü bu yıl içerisinde en çok beklenen yapımlardan bir tanesi. Yani şöyle mesela internette araştırdığınız zaman çok başarılı yapımlar var ama yani bu 15 dolarlık yapım da hayatta kalma unsurlarını seven oyuncular için çok önemli olacaktır. Ben umut vadeden bir oyun diye düşünüyorum. Bunun dışında bir başka korku oyunu diyelim. Gerçi Days korku oyunu değildi ama.
Umut vadeden.
Shinji Mikami, Resident Evil'ın yapımcısı. Keza onun dışında pek çok başarılı yapımlara imza atmış. Devil May Cry'da çalışmış, God Hands'da çalışmış bir isim kendisi. Bethesda yayıncılığında Tango Works isimli stüdyosuyla birlikte yeni korku oyununu geliştiriyor. Resident Evil'ın şu son dönemde gelmiş olduğu hal ve ahvali düşünürsek yani Call of Duty, Gears of War karışımı tuhaf bir oyun. Benim görüşüm tabii bu. Kimse beğenmiyor benim bu görüşüm ama gerçekten de durum bundan ibaret. Shinji Mikami'nin yeni yapımını çok büyük merakla bekliyoruz ama yani yayınlanan son bir sızan bir videosu vardı. Oynanış videosu. Yani Resident Evil 4. Resident Evil 4 de zaten Resident Evil serisinin kendini kaybettiği, kendini aksiyona sattığı oyunun kendisidir yani. Action
shooter olduğu kısımdır yani.
Yani oldu. Ha başarılı mı? Başarılı. 5-6'da o aksiyon kısmı da başarılı değildi. Ama şimdi The Evil Within'deki bütün detaylar, ben Resident Evil 4'te oynadım. Hatta oynanış videosunun sızdığı kısımda camdan işte pencereden içeri adamlar giriyor. Aynısını Resident Evil 4'te yaşıyorsun. Dolapları falan itiyordun. Ya hiçbir değişiklik yok. Sadece karakter farklı. Oynanış mekanikleri bile birebir aynı. Ya bilmiyorum, ben çok büyük hayal kırıklığına uğradım.
Şey var hani mesela.
Hele Amnesia'dan sonra beni korkutabilecek korku oyunu sayısının azaldığını anladım.
Kasanın arkasında dolaşıyor, orada önde başka bir yaratık falan böyle bir tur atıyorlar falan. Sonra testereyle biçiyor.
Hele o testere olayına yani artık 4'te gördük, 5'te gördük, evet. 6'da gördük. Adam kafaya çuval geçiriyor, peşinde koşuyor falan. Artık hiç toku yani, gelmiyor bana.
Evet, yani. Gerçekten de komik bir karakter zaten.
Yani bu Evil Within'in ben ilk ekran, hani ilk tabii ki duyurulumda işte arkasında Bethesda var. İsim çok önemli bir isim. Shinji Mikami, Resident Evil yapan bir isim. İlk duyurulumda çok böyle heveslenmiştik. Fakat hani ekran görüntüleriyle birlikte hani bu oyun Resident Evil 4 gibi olacak diye hani söylemiştim.
Hiçbir yenilikçilik yok.
O yani. İzli gidiyor. Hani videolarıyla birlikte hala aynı gidişatı devam ettiriyor. Yani çıktığında bazı değişik şeylerle, çünkü Japonlarda artık korku unsuru çok standart bir hal almaya başladı. Fatal Frame gibi farklı oyunları saymıyorum.
Hani esas bu tarz Japon korku oyunu da onlar yani.
Yani silahların olduğu diyelim, silah kullandığımız korku oyunları çok standart bir hal aldı. Yani Evil Within'in bu standardı aşması lazım ki böyle korkutsun, ismini tabii ki ön plana çıkartsın. Bakalım.
Ben şey diyorum ya, Amnesia, A Machine for Pigs. Evet. Onu beklesinler, o muazzam olacak.
O farklı
ya
olacak.
Bana da işte Resident Evil 2'nin tadını yaşatacak bir korku oyunu lazım. Bitti o da herhalde ya. Bitti artık.
O yani, devir bitti maalesef.
Satmıyor herhalde o tip oyunlar ki artık yapmıyorlar. Şimdi korku oyunlarını konuştuk. Bir değişik korku olayından bahsedelim. Bu da Microsoft'un korkusu. Biliyorsunuz Windows 8 bir türlü
nasıl bağlı?
İstediği yere ya. Gelemedi. Üreticilerden hala daha korkunç açıklamalar geliyor. Ama bir rapora göre Windows 8'in geleceği de çok böyle kötü değil. Çünkü Windows 8'in küresel pazardaki pazar payı %5.4'ü yükselmiş durumda. Şimdi %44 ile Windows 7 burada zaten başı çekiyor. Ama hemen arkasından %37 ile de Windows XP'nin geldiğini görüyoruz.
Hala
zaten
canavar gibi ya.
Linux dediğimiz kısım burada hani %0.97'lik bir kısım deriz ne yazık ki bilgisayarlar üstünden hani baktığımızda işletim sistemlerine. Şimdi düşünülen şu, Windows XP'ye destek kesildikten sonra bu %37'lik kısmı, çok büyük bir kısmı, tabii dolara geniş işletim sistemi almak isteyecekler. Çünkü artık Microsoft yamalamayacak ve destek vermeyecek Windows XP'ye, şirketler için de böyle. Bunların Windows 8 almak zorunda oldukları için Windows 8'in pazar payını çok hızlı bir şekilde Windows 7'yi geçebileceği konuşuluyor. Ve şu anki kötü gidişe rağmen 5.4 de çok kötü görünmüyor. Fena değil. Yani fena değil olarak gözüküyor. Bakalım ne olacak? Birçok insan Windows 8'in yeni arayüzünü eleştirmekte. Doğal olarak eski alıştıkları şeyin devam etmesini istiyorlar. Dokunmatik ekranlarda yeni arayüz gerçekten çok büyük hani fonksiyonelite sunuyor ama dev ekranlarda dediğim gibi ekranın hepsini programların kaplaması kadar saçma bir görüş yok bence. Hani 27 inç Full HD monitörde niye tam ekran işte Adobe şey açayım.
Evet.
Reader açayım mesela bir PDF okumak için. Saçma geliyor bana gerçekten.
Ya orada dengeyi bence tutturamadılar. Büyük bir pazarlama hatası yaptılar artık işte o ekip kimse baş kararı veren. Çok büyük bir strateji açısından hata yaptı ve yani bir ayırmaları lazımdı tablet sürümüyle işte normal laptop. Hatta 3 sürüm bile çıkartabilirlerdi ki daha önceki Windows'larda görüyoruz işte Home Premium nasıl ayırıyor bu sistemleri.
Bir de
burada da ayırabilirdi yani.
Ayırabilirdi belki. İşte onu yapmak istemediler. Hani hepsi birmiş gibi gözüksün diye. Halbuki Windows RT dediği yani ARM işlemcilerde çalışan Windows farklı, telefondaki Windows farklı, PC'deki Windows farklı. Tek o kareler birbirine benzetiyor bunu ama aynı programları kullanamıyorsunuz. Zaten farklılar yani.
Yani şey var herhalde burada Microsoft'un hatası tek olma. Yani bu Xbox'ta da yapıyor bunu biliyorsunuz. Xbox One'ın adı da oradan geliyor. Büyük ihtimalle bir tane Windows 8 çıkaralım. Hepsi bir bunun gibi bir tat ortaya koymaya çalışmışlar ama tabii bu Metro arayüzünün kesinlikle masaüstü bilgisayarlar için uygun olmadığı
değil.
Gün gibi aşikar yani. Bir de bu olayı ben zannetmiyorum. Yani dokunmatik ekran kullanan bir bilgisayar kullanıcısı bile bu olayı pek yapar mı bilmiyorum ama pek ilgi çekici gelmiyor. Keza daha önce de kullanılmış bir şey bu. Yani normalde 90'larda ve özür dilerim hatta 80'lerde kullanılmış ama verim alınmadığı için vazgeçilmiş bu dokunmatik olay mevzusundan. Şimdi niye gündeme yeniden getirilmiş belli değil. Ama Metro'yu kaldırırsak Windows 8 başarılı bir
evet, oldukça da hızlı bir işletim sistemi aslında. Oldukça ayrıntılı hani menüleri ve bilgi ekranları mevcut. Kullanıcılar da zaten severek kullanıyor.
Şey çok güzel ya, yani kopyalama animasyonu süper.
Ben onu görmedim daha, çok Ersin
artık
diyor ama.
Daha gelişmiş durumda.
Hadi ekstradan film mi oynatıyor hani, altında?
Yok, en çok alay edilen kısım o kopyalama süresini bir türlü tam olarak veremesiydi ama bu sefer gerçekten istatistik anlamında çok daha fazla bilgi veriyor Windows 8. Kullanması eğlenceli ve hızlı bir işletim sistemi dediğimiz gibi. Özellikle hızlı açılması zaten. Bence PC'lere getirdiği en büyük yeniliklerden bir tanesi. Uykudan uyanıyormuş kadar hızlı bir şekilde açılabiliyor. Bakalım pazar payındaki büyüme neler yaşatacak, hızlı bir şekilde büyüyebilecek mi? Microsoft ile ilgili bir diğer haberimiz ise Xbox One ile ilgili. Xbox One'da firma biliyorsunuz çıktığından beri
her
bir sürü değişiklik yaptı. Her hafta bir sözünden geri döndü. Her hafta bir donanımda değişiklik yaptı. Bu seferki değişiklik de GPU hızının arttırıldığı konusu. 53 MHz'lik bir artışla GPU hızını 800 MHz'den 853 MHz arttırmış durumdalar. Bu da makineye %6 civarında tahminlere göre bir performans artışı kazandıracakmış. Ama yine de PlayStation 4'ün içindeki GPU'yu yakalayamıyor. Çünkü PlayStation 4'ün içindeki GPU daha fazla işlem birimine, daha fazla çekirdeğe sahip. Çekirdek olarak bakarsak bu işlem birimlerine. Yine saf güç anlamında yakalayamayacak ama oyun yapımcılarına yine ekstra bir avantaj sağlayacak. Görünen o ki Microsoft bu Xbox One olayında arabayı sert bir şekilde betona vurmuş durumda. Ya nasıl kurtarırım diye hala daha uğraşıyor.
Bir de bu dedikodu olarak hani ortaya çıkmıştı. Fakat daha sonra işte Xbox Live yayın direktörü Marjan Nelson kendi sitesinden böyle podcast yayınları yapıyor. Bu haberin doğru olduğunu ama henüz değerler konusunda resmi bir açıklama yok. Ama
makine ne kadar giderse artık herhalde o kadar arttıracaklar.
Doğrulandığını kesinlikle söyleyebiliriz. Peki benim burada merak ettiğim konu Mesut. Hani bir işte 800'den 853'e çıkıyor. Fakat böyle sistemlerde genelde komplike bir sistem kullanılır. Hani bu megahertz artışı genel olarak baktığımızda sıkıntı yaratır mı?
Zaten şimdi sıkıntı yaratmaması için Microsoft üstünde uğraşacaktır diye düşünüyorum. Bu tabii iyimser düşünce. Ama Xbox 360'da neler yaşadığımızı herkes biliyor. Makine çıktı. 3 yıl boyunca. Hani bunun kopyayla falan da alakası
değil.
Yok. Kopya kullanmayanlar da 3 kırmızı yaşadı. Kopya kullananlar da 3 kırmızı yaşadı. Konsol bozuk çıktı yani bildiğiniz. Evet. 3-4 yıl sonra toparlayabilirler konsolu ancak. Büyük ihtimalle böyle giderse zaten OCD için zaten alay etmişler hani yorumlara baktığımızda demişler ki Xbox One'ın ismi değişsin Xbox One OCD için diye başka bir şey daha çıkarsınlar filan. Şimdiden modladılar dediler hani şeyi. Modlu kasada filan da gelecek. Evet. Su soğutmalı versiyonu filan da gelir diye konuşmalar var. Gerçekten eğer hani baştan uzun süre üstünde çalışılan versiyonda soğutma filan eski sisteme göre tasarlandıysa
yanlı günüm kesenler
arttırmak birazcık risk almak olacaktır ki Microsoft'un bu tip riskleri de alabilecek gözü karalıklı bir firma olduğunu düşünüyorum.
Yani biraz
yani diğer bozulan Xbox'lar konusunda hiç böyle suratı kızarmadı mesela. Evet.
Yani Microsoft piyasayı iyi analiz edememiş. Çünkü normalde hani böyle konsollarda işte karşı taraf rakipler hep birbirinin ne yaptığını genelde bilirler. İyi analiz edememişler ve bu yüzden
ya
de hala onu
aynı üreticiyle çalışıyoruz. İkimizde de AMD var. Onlar farklı bir şey yapamaz dediler ama
evet.
Arada resmen farklı bir iki tane cihaz
ya
görüyoruz.
Hala onun ceremesini çekiyorlar ve mesela son bir haber çıktı. Xbox'ın resmi sitesinde işte Call of the Ghost'un İşte Xbox One sürümünün 5 Kasım'da çıkacağı söyleniyor ki Xbox One'ın da çıkış oyunlarından birisinin olduğunu söyleyebilirsek konsol muhtemelen Kasım ayında piyasaya çıkacak. Hani baktığımız zaman işte Eylül, Ekim, Kasım şurada 3-3,5 aylık bir gibi bir süre kaldı. Hala MegaHertz konusunda resmi bir açıklama yok. Ne yapacaklar belli değil.
Xbox One'ın kağıt üzerinde PlayStation 4'ten yüksek olduğu tek yer fiyatı. Evet. Orada öyle bir dezavantaj yaşıyor zaten. Yani kağıt üstünde bir türlü cihazı geçemediler. Şimdi kağıt üstünde geçemezsen ama fiyatla geçiyorsan işte orada bir sıkıntı yaşarsın.
Ya zaten
anladığım kadarıyla onun mide ağrısını çekiyorlar
bütün
şimdi.
Bütün o U dönüşlerinin sebebi de aslında bu. Yani kağıt üstünde hem parası olarak daha fazla gözüküp hem de bir sürü olumsuz yönü olması. Ama ben Xbox One'dan kendi açıma umutluyum.
Ben
mesela PlayStation 4'ün yanına mutlaka Xbox One'ı almayı çok arzu ediyorum. Çünkü kontrolcüsü her zaman söylediğimiz gibi Xbox hani, Live sistemi.
Hayır mesela burada şeyin de altını çizelim. Editörler para kazanıyor mu diyorlar. İşte kazanıyor yani. Ben hep onu söylerim.
3 konsolu hemen alıyormuş.
Kazanmaktan değil. Ya işte hanımı ben bir işe soracağım. Aa,
tabii, tabii.
Altınları bozduracağız falan. Yani şeyi olayı var. Mesela henüz iki konsolun da özellikleri falan belli olmadığında ben şu an evimde Xbox 360 kullanıyorum. Hani PlayStation'da var ama ofiste hala eve götürmedim. Özel oyunları burada oynuyoruz. Hani hep birinci konsol olarak ben Xbox, yeni Xbox, yeni Xbox diye düşünüyordum. Fakat evet. PlayStation, Sony tarafı o kadar iyi hazırlanmışlar ki şu anda ilk tercih edeceğim konsol PlayStation. Daha sonra ise tabii ki yanına Xbox One alarak işte onun da keyfini çıkarmaya çalışacağız. Hani bu arada Xbox'la ilgili de bir açıklama daha var. Kayıt cihazlarını destekleyince söylenmiş ki hani hem bizim için hem de böyle evet, YouTube üzerinden yayın yapan oyun severler için iyi bir haber deyip hemen diğer haberimize geçiyoruz arkadaşlar. Battery resimli bir yeni bir oyun duyuruldu. Fear'ın yapımcılarından geliyor. Aslında çok kısa geçeceğim çünkü kısa bir videosu yayınlandı. Fakat oyunun özelliklerine baktığımızda ilk olarak grafik paleti çok dikkat çekiyor. Tamamen siyah beyaz üzerine yapılmış bir dünya. Sadece renklerin olduğu kısım düşmanlarınız kırmızı olarak oyun alanına aktarılmış. Ve sizin kullandığınız bazı silahlar kırmızı olarak gözüküyor. Hani siyah beyazın böyle ahengini tam olarak bilmiyorum. Ben oyunda göremedim. Oynanış kısmına da baktığımızda işte ok yay kullanımına oldukça önem vermişler. Biraz böyle Skyrim-vari bazı ilerleyişler var. Konusuna baktığımızda işte 17. yüzyılda kolonileşme döneminde geçtiği söyleniyor ki hani
sömürgecilik mi?
Evet, benim çok fazla böyle aman aman dikkatimi çeken bir oyun olmadı. Çünkü baktığımızda erken işte girişinde 14 Ağustos'ta Steam üzerinden açılacağı söylenmiş. Hani birazcık da hemen böyle o çıkaralım da gitsin kısmında bir oyun olmuş gibi duruyor. Umarım yanılırız yani. Yani bakalım nasıl olacak.
Sanatsal olarak bana biraz şey hatırlattı. Nintendo Wii'de Mad World diye bir oyun vardı. Tamamıyla evet. Siyah beyazdı. Orada da akıttığınız kanlar sadece evet. Kırmızı olarak ekrana
şey yansıdı. Olayı var.
Enteresan bir yapıydı ama burada nasıl kullanacaklar o belli değil.
Hani Sony'nin de çıkarttığı bir oyun vardı. Siyah beyaz şeylerden.
Ha,
evet, Unfinished Swan. Bu oyunlarda böyle siyah beyaz olduğu zaman genelde sanatsal tarafı biraz ön plana çıkarttılar. Fakat bu oyunda ben onu göremedim yani. Videosuna baktığım kadarıyla. Sadece sanki Skyrim gibi bir oyunu. Hani daha tabii ki düşük yapıda bir oyunu. Siyah beyaz palete koymuş gitmişler gibi.
Belki de patlar oyunu çekmiyor bari siyah yapalım dediler.
Yani umarız tabii ki yanılıyoruzdur da güzel farklı bir oyun karşımıza çıkar ama benim pek umudum yok açıkçası.
Teknoloji tarafında kısa kısa haberlere geçecek olursak eğer ilk haberimiz aslında pek de kısa kısa değil tartışmaya çok açık bir konu. Çünkü Wall Street Journal'ın haberine göre FBI bilgisayarların ve Android cihazların mikrofonlarına uzaktan erişip dinleme yapabiliyormuş.
Nedir bu adamlardan çektiğimiz her hafta öyle bir Google bir eşya.
Şu an bu iddia oldukça fazla tartışılıyor. Aslında cep telefonları çıktığından beri hani komplo teoristleri diyelim artık ya teoricileri diyelim hep şey söylerler. Hani cep telefonu sadece açık olması yeterli. Hiçbir yeri aramasanız dahi uzaktan erişilip zaten mikrofonu aktif edilebiliyor derler. Hani bunu akıllı telefonlar için değil bütün telefonlar için söylenir. Bu GSM şebekesine bağlıysanız dinlenip izlenebiliyorsunuz derler. Şimdi bu iddia daha da güçlenmiş durumda. Özellikle sadece Android cihazların haberde yer geçiyor olması da yani isimlendiriliyor oluşu da aslında Android cihazları birazcık daha kullanıcıların gözünde daha şüpheli hale getiriyor. Bilgisayarların da bu izleme olayına dahil olması aslında bilgisayarların üzerindeki kameraların da aktif edilip acaba hani ortam izleme yapılabiliyor mu gibi şüpheleri yine insanların aklına getirmiş durumda. Özellikle Xbox One'ın Kinect'le gelmesi ve Kinect'in sürekli olarak ortam dinleme yapacak olması da yine burada şüpheler arttıran durumlardan bir tanesi herkes orada korkmuş durumda oturma odamız acaba dinlenecek mi deniyor ki Prizm'e dahil olan firmalara baktığımızda Microsoft, Apple gibi bütün büyükler zaten dahiller NS'e istediğine ulaşabiliyor o tarafa.
Ben sana şöyle ufak bir şey daha söyleyeyim abi. Kinect'in esas menşei, teknolojisinin menşei İsrail.
Evet.
Tam böyle komplo
teorisi.
Ben de zaten Türkiye'de özellikle şey var. İsrail'e değil herkes böyle bir geriliyor. Biliyorsunuz en son İsrail'den gelen göçmen kuşlar da casus diye hani... Evet. Üstlük direkt para şey yapalım ya. Geçmiş.
Ama domates tohumlarını da oradan alıyoruz yani.
Evet, enteresan bir durum.
Kinect'in direkt gözünü bantlayalım abi, ne olur ne olmaz. Hani başımıza bir şey geldi.
Aslında Kinect'in sürekli aktif kalması bana zaten şey geliyor ama normalde zaten Kinect'i aldınız mı evinizde hep aktif duruyor. Evet. Yani insanlar onu kaçırıyor. Zaten Xbox 360'a Kinect'i bağladığınızda cihaz siz oynadığınız süre boyunca yukarıda aktif yani kalıyor. Yani çok da önemli bir şey yok bence o tarafta.
Ama şey olayı var, hani sürekli aktif. Normalde evde Xbox işte falan dediğin zaman bile o bana mı dedin falan diye böyle bir moda girebilecek bu sefer.
Belki de ortama yorum yapıp dedikodu yapıyor.
Yani bir de bu komplo teorileri böyle birazcık alevlenince tabii şüpheye düşmüyor değil
mesela
insan.
Cep telefonu kısmını bir diğer tartışma. Diğer haberimize geçtiğimizde de mesela Snapdragon 800 platformunu taşıyan telefonların aynı Moto X'te olduğu gibi sürekli ortam dinlemesi yapıp seslere tepki verebilecek teknolojiye zaten halihazırda hazır olduklarını gösteriyor. Yani Moto X'teki özel çipe falan gerek yok. Snapdragon 800 platformuna sahipse bir telefon, üreticiler bunu isterlerse aktif edebileceklermiş. Yani aslında Snapdragon 800 platformu taşıyan telefonlar bile halihazırda Moto X'teki o ortam dinleme teknolojisine sahip olacaklar. Sürekli olarak sahibinden gelecek emri dinleyen bir telefon olacak ve çok düşük güç tüketecek. Yani mesela FBI uzaktan ulaştı, sizi dinleme yapıyor. Çok daha telefonunuzdan az batarya harcayarak sizi üzmeden şey dinlemeyi yapabilecek.
Bu birisini ararsın da kapatmayı unutur veya tekrar yanlışlıkla arar ya, ortamı dinlersin.
Şey gibi oldu abi.
O yüzden ben pek korkmuyorum yani, aradıkları zaman bir cep sesi böyle kışık kışık kışık.
Evet, hani artık casusluk filmleri işte Bourne serisinde falan hep diyoruz ya, öyle olur mu, adamlar her yeri görüyorlar falan. Belki de var öyle bir teknoloji, görüyorlar i̇şte da bizim haberimiz.
En meşhuru Person of Interest diye bir dizi var. Bir evet. Sabahtan akşama kadar her yerden her şeyi görüyorlar. Umarız böyle bir komplo teorisi varsa, gerçek de olsa, bunu iyi niyetli olarak böyle işte ne bileyim bazı suçlara engel olmak amacıyla kullanırlar.
Evet, şimdi bir de çok ilgisiz, hani bu konudan sonra çok enteresan bir haber verelim, böyle akıldaki şifreleri birazcık yatıştıralım. USB 3.0 standardı biliyorsunuz USB 2'ye göre 10 kat daha fazla hız sunuyor ve 5 gigabit per second'da veri transferine izin veriyor. Şimdi USB 1'liği USB 3.1 standardı konusunda artık bütün hazırlıkları tamamlamış durumda. Geliştirici konferanslarına başlayacak ve USB 3.1 ile beraber de USB 3.0'ın hızını 2 kata katlayıp 5 gigabit per second'dan 10 gigabit per second'a çıkartmayı hedefliyorlar. Yani USB üzerinden harici bağladığımız cihazlar artık, yani SSD bile bağlasanız işletim sistemi kurup çalıştırdığınızda hız farkını görmeyeceksiniz neredeyse. O kadar fazla hızlanmış durumdalar. Hız iyidir, bize vakit kazandırır. Bakalım gelişmeler neler getirecek.
Yani oldukça önemli bir yenilik bence. Bir de 3'ten 3.1'e böyle 2 kat birdenbire hızlanması, sanki USB 4 deseler herhalde kimse hayır demezdi. Güzel bir yenilik olmuş. Buradan oyun tarafındaki kısa kısalara geçelim. Senin haberler bitti herhalde Mesut. İlk olarak arkadaşlar, Dota 2 turnuvası için Valve ofisine böyle bazı Dota oyuncularını davet ediyor. Evet, hani profesyonelleri davet ediyor ve orada tabii ki Valve'ın ofisine gitmişken de böyle birkaç resim çekmesek olmaz modunda. Oyuncular da Valve'ın ofisinden bazı kareler almaya başlıyorlar. Fakat daha sonradan bu oyunculardan bir tanesi ekran işte çektiği resimleri incelediğinde bir ekran üzerinde Left 4 Dead 3 ve Source 2 grafik motoruna dair bazı ibareler görüyor. Tabii ki bu iki oyunun ve grafik motorunun üzerinde zaten çalışıldığını herkes tahmin ediyordu. Muhtemelen bundan sonra da biraz daha olay alevlenmiş olacak. Hani artık bir Half-Life 3 veya Episode 3'te duyurulsa da herkes rahatlasa diye.
Kötü tarafı şey yapalım. Valve'in hiçbir açıklama yapmaması ama sürekli bu konular hakkında dedikodu çıkması bazen bize de ters tepkiye yol açabiliyor. Evet. Yani sürekli ama yeter artık, Half-Life çıkıyorsa çıksın, çıkması çıkmasın.
Ya diyorsun. Öyle diyoruz ama çıksa herkes böyle yani bir kalkıp muhtemelen ikisi bir de Talha ile halay çekeriz. Gökhan da hatta dayanamaz gelir oradan diye düşünüyorum. Bir diğer haberimize geçtiğimiz arkadaşlar, daha önce de konuşmuştuk. Attack on Titan, Shingeki no Kyojin son dönemin en popüler animelerinden birisi. Biz de ekipçe çok büyük bir keyifle izliyoruz. Oyunun geleceğine dair bazı dedikodular ortaya çıkmıştı. Ve bu oyunun 3DS'e hazırlandığı resmi olarak duyuruldu. Önümüzdeki aile birlikte oyunun hangi detaylara sahip olacağı tamamen ortaya çıkacak. Hani ben böyle Attack on Titan'ın konusuna böyle devasa şehirlere falan bakınca en azından bir yeni nesil konsollara da
evet, olmalıydı
gelmesini
ben
isterdim.
Ben de 3DS kullanıcısıyım ama Attack on Titan'ın 3DS ekranlarına küçük geleceğini düşünüyorum. Yani yeni nesil konsollarda o yeni nesil teknolojiyle birlikte dev titanlarla
ya işte şey olacak muhtemelen, alt tarafta böyle meşhur posterde duruşu var ya Eren'in. Yukarıki ekranda da böyle şeyi göreceğiz. O büyük Titan'ı göreceğiz. Evet, meşhur posteri orada göreceğiz gibi gözüküyor. Bir diğer haberimiz de arkadaşlar, Payday 2 The Heist'in çıkış tarihi duyuruldu. 13 Ağustos itibariyle piyasaya çıkmış olacak. Oyundayız da tam böyle uyacak tarzda bir yapıda. Büyük bir merakla bekliyoruz. Muhtemelen bayramdan sonra buna dair bazı çalışmaları da yapmış olacağız. Son haberimiz arkadaşlar, Amazon'un İngiltere ayağı oyuncular, kullanıcıları arasında bir oylama yapmış ve bu neslin en iyi oyununu oylamışlar. Tabii ki Fallout'lar, işte Metal Gear Solid'ler, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto gibi birçok oyun var. Fakat bu oylamalar sonucunda Amazon'un İngiltere'nin birinci listesine Skyrim gelmiş ki bence hani gerçekten de birinci sırayı hak edecek bir yapım, ama benim hala gönlümde bilmiyorum. Fallout 3 var. Fallout, sen ne dersin mesela? Aklına geliyor mu bir oyun direkt olarak?
Yani benim bu nesilde, biz zaten oyun muhabbetinde de konuştuk ama ben birinci sıraya direkt bir oyunu oturtmak çok şu anda hani veremeyeceğim bir karar, ama Fallout 3 ve BioShock ilk oyunu arasında kalıyorum.
Yani Mesut'a yani sorsak
çok
herhalde.
Çok tür var yani, şimdi tek türde oyunların türleri ayrı. Evet. Bence her tür için ayrı bir birinci olması lazım. Yani kalkın şimdi spor oyunu varken, mesela kimisi çok spor oyunu seviyor, onun için Skyrim falan umurunda değil. Evet.
Türkiye'de PES var.
FIFA oynuyor sadece adam mesela ya da PES oynuyor. Kalkıp da bu adama Skyrim falan dedi mi, o da ne diyecek?
O ne
onun
diyor,
için
diyor.
Birinci oyun, konsol alma nedeni olan oyun zaten, futbol oyunu. Mesela.
Türkiye'de öyle abi, benim arkadaşlarım direkt PES ve yanında bir adet PlayStation
yani
olarak.
O yüzden ben tek türdeki geçiriyor. Bu oyunun birinci seçilmesini böyle çok mantıklı bulmuyorum.
Ya tabii ki hani normal zaten oyun şeylerine baktığımızda işte yıl sonunda yapılan kategorilere ayrılıyor. Gene genel bir birinci seçiliyor sonuç olarak. Hani Oscar töreni gibi falan da düşünmek lazım bunu.
Ama herhalde kullanıcıların bu para karşılığı aldığı verim dersek Skyrim gerçekten de bu konuda 60 dolarlık tabii fiyatıyla ya çok geniş bir dünya sunuyor o konuda da.
Yani uğraşılmışlık üstüne belki ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Yine herhalde sizin de oyun haberlerinin bitişiyle beraber hüzünlü yere geldik. İkisi birinin sonuna geldik arkadaşlar. Kapanış videosunda, şimdi demişler ki arkadaşlar hep şiddeti eleştiriyorsunuz ama siz de şiddet ağırlıklı videolar yayınlıyorsunuz.
Şimdi Pollyanna videosu geliyor arkadaşlar.
Bir tane dedik biz de çiçekli böcekli güzel sevgiyi anlatan bir videoyla kapanış yapalım. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İyi bayramlar.
Evet, bir de iyi bayramlar. İyi bayramlar, evet. Herkese iyi bayramlar. I'm not going to be able to do that.